Ayrım 11, sayfa 123. İnfazcı Lars Kepler. 25. bölüm. Merdivendeki çocuk. Oturma odasından çıkan Yuna, ayrıntılı fotoğraflarının çekildiği banyoya bir göz attı. Holden geçip merdiven sandığına çıktı ve asansörün önünde durdu. Asansörün yanındaki kapının üzerinde Nilsson yazıyordu. Yuna kapıya vurup bekledi. Bir süre sonra içeriden ayak sesleri duyuldu. 60 yaşlarında topluca bir kadın kapıyı aralayıp baktı. Evet. Merhaba, ben Yuna Linna, cinayet masası komiseri. Bir. Ama yeter artık, yüzünü görmedim dedim ya diye sözünü kesti kadın. Polisler sizinle konuştular mı bilmiyordum. Kadın kapıyı iyice açtı. Telefon sehpasının üzerinde uzanan iki kedi yere atlayıp dairenin içinde kayboldu. Yüzünde Drakula maskesi vardı dedi kadın, aynı şeyleri defalarca anlatmış birinin bıkkın sesiyle. Kimin? Kimin mi diye umurdanan kadın içeri girdi. Bir süre sonra sararmış bir gazete küpürüyle geri döndü. Yuna 20 yıl önceye ait bir makaleye baktı. Drakula maskeli bir teşhircinin Södermalm'de yaşayan kadınları taciz ettiği yazıyordu. Alt tarafında hiçbir şey yoktu. Ama ben... Hani baktığımdan değil diye devam etti kadın. Bunları size defalarca anlatmıştım zaten. Yuna gülümsedi. Ben başka bir şey soracaktım dedi. Kadının gözleri açıldı. Niçin hemen söylemedin? Penelope Fernandez'i komşunuzu tanıyor musunuz diye soracak. Benim torunum gibi dedi kadın. Altın kalpli, neşeli, tatlı. Kadın birden sustu. Sonra zayıf bir sesle sordu. Öldü mü? Öldüğünü nereden çıkardınız? Polisler gelip onun hakkında sevimsiz şeyler soruyorlar da ondan. Son zamanlarda dikkat çekici bir ziyaretçisi var mıydı diye sordu Yuna. Ben öyle etrafını dikizleyip kayıt tutan yaşlılardan değilim. Tabii ki değilsinizdir ama belki tesadüfen görmüşsünüzdür. Yok, tesadüfen de görmedim. Peki dikkatinizi çeken olağan dışı bir şey oldu mu? Kesinlikle olmadı. O kız çok tertipli ve akıllı biri. Teşekkür eden Yuna, belki yeni bir şeyler sormak için bir daha uğrayabileceğini söyledi. Kadın kapıyı kapattı. Üçüncü katta başka daire yoktu. Yuna yukarı çıkarken merdivenlerde oturan bir kız çocuğuyla karşılaştı. Kısacık saçları, kot pantolonu ve yıpranmış kazağıyla 8 yaşlarında bir oğlan çocuğuna benziyordu. Kucağındaki naylon torbada ambalajının neredeyse tamamı soyulmuş, maden suyu şişesiyle yarım francala vardı. Utangaç bir şekilde kendine bakan çocuğun önünde durdu Yuna. Merhaba, adın ne senin?
Mia.
Benim adım Yuna. İncecik boynu kirliydi.
Silahın var mı dedi kız.
Niçin olsun?
Ella'ya polis olduğunu söyledin de.
Evet, polisim, komiserim.
Silahın var mı?
Evet dedi Yuna, denemek ister misin? Çocuk şaşırarak baktı.
Şaka yapıyorsun.
Evet diye gülümsedi Yuna. Çocuk bir kahkaha attı. Niçin burada oturuyorsun?
Hoşuma gidiyor. Ayrıca bir sürü de şey duyuyorum.
Yuna çocuğun yanına oturdu. Neler duydun bakalım dedi.
Şimdi senin polis olduğunu, Ella'nın da sana yalan söylediğini duydum.
Bana ne yalan söyledi?
Penelope'yi sevdiğini söyledi dedim ya.
Sevmiyor mu?
Kapısındaki mektup deliğinden kedi boku atıyordu.
Bunu niçin yapıyordu? Çocuk omuzlarını silkti. Bilmiyorum. Peki Penelope ile senin aran nasıl?
Her gördüğünde selam verir.
Ama onu tanımıyorsun.
Hayır.
Yuna etrafına baktı.
Burada merdivenlerde mi yaşıyorsun sen?
Kız yüzünde beliren gülümsemeyi bastırdı.
Hayır, birinci katta annemle birlikte.
Ama merdivenlerde takılıyorsun. Mia omuzlarını silkti.
Genellikle...
''Burada mı uyuyorsun?'' Bir parmağıyla şişenin etiketini kazıyan kız,
''Bazen'' dedi.
''Geçen cuma'' dedi Yuna. Penelope evden sabah erken çıkıp bir taksiye bindi.
''Ne şanssız kız'' dedi çocuk. ''Birkaç saniyeyle bir yörünü kaçırdı. O çıkar çıkmaz bir yörün geldi. Penelope'nin çıktığını söyledim.''
''Peki ne dedi?''
''Önemli değilmiş. Yalnızca bir şey almaya gelmiş.''
''Bir şey almaya mı?'' Mia başını salladı.
Her karşılaştığımızda telefonunu alıp oyun oynardım ama bu defa acelesi vardı. Daireye girmesiyle çıkması bir oldu. Kapıyı kilitleyip koşarak merdivenlerden indi.
Ne aldığını gördün mü?
Hayır.
Sonra ne oldu?
Hiçbir şey. Saat 9'a çeyrek kala okula gittim.
Peki okuldan sonra akşam o zaman bir şey oldu mu?
Mia omuzlarını silkti. Annem evde değildi. Makarna yiyip televizyona baktım.
Peki dün?
Annem dün de yoktu, yalnızdım.
Peki gelip gidenleri gördün mü?
Hayır.
Yuna bir kartvizit çıkarıp üzerine bir telefon numarası yazdı. Bak Mia dedi, burada iki telefon numarası var, biri benim. Polis amblemli karttaki numarayı gösterdi. Eğer bir yardıma ihtiyacın olur yahut biri seni rahatsız ederse beni ara. Buraya yazdığım ikinci numara çocuk yardım hattı. İstediğin zaman arayıp her konuda konuşabilirsin.
Tamam diye fısıldayarak kartı aldı Mia.
Bak ben gider gitmez kartı atma ama şimdi değilse de bir gün lazım olur.
Bir yön giderken elini şöyle tutuyordu dedi Mia elini karnına bastırarak.
Karnı ağrıyormuş gibi mi?
Evet.
26. Bölüm Avuç İçi. Yuna diğer kapıları da çaldı ama bütün öğrendi. Penelope'nin apartmanın yıllık toplantıları ve çevre temizliği işlerine katılan sessiz, sakin biri olduğuydu. Ağır adımlarla tekrar 3. kata indi Yuna. Penelope'nin dairesinin kapısı açıktı. Sepo'dan bir teknisyen dış kapının kilidini çıkarmış kağıt bir torbaya koyuyordu. İçeri giren Yuna bir kenara çekilip teknik incelemeleri takip etmeye başladı. Teknisyenleri çalışırken seyretmeyi her zaman sevmişti. Her şeyin özenle fotoğrafını çekiyorlar, bütün izleri dikkatle inceliyor, kuralların gerektirdiği şeylere harfiyen riayet ediyorlardı. Olay yeri incelemesi ilerledikçe kanıtlara zarar vermek kaçınılmazdı. İnceleme sırasında bazı kanıtlar kirlenirdi. Önemli olan olayı anlamak için gereken bir kanıt veya ipucunun yok olmaması için zararın kontrol edilebilmesiydi. Penelope Fernandez'in tertipli dairesine göz gezdirdi Yuna. Björn Armskog ne aramıştı? Penelope daireden ayrılır ayrılmaz geldiğine göre dışarıda bir yerlerde saklanıp kızın evden ayrılmasını beklemişti. Belki yalnızca bir tesadüftü ama kızla karşılaşmaktan kaçılmış da olabilirdi. Björn aceleyle içeri girmiş, merdivenlerde oturan kız çocuğuyla karşılaşmış, konuşacak vakti yokmuş, bir şey olacağını söyleyerek daireye girmiş ve yalnızca birkaç dakika sonra çıkmış. Çocuğa dediği gibi bir şey almış olabilirdi. Belki teknenin anahtarlarını unutmuş ve onu almaya gelmişti veya cebe sığabilecek başka bir şeyi. Belki bir şey almamış ama bir şey bırakmıştı. Belki yalnızca bir şeye bakması, bir şeyi kontrol etmesi, bir telefon numarası alması gerekmişti. Yuna mutfağa girip etrafına bakındı. Buzdolabını gözden geçirdiniz mi? Keçi sakallı genç bir adam Yuna'ya dönüp aç mısın dedi dalarna aksanıyla. Bir şeyler saklamak için iyi bir yer dedi Yuna kuru bir sesle.
Henüz oraya gelmedik dedi adam.
Yuna oturma odasına döndü. Saga odanın bir köşesinde hala telefonla konuşuyordu. Tommy Kofoed Fiber OH filminin üzerine bant yapıştırıyordu.
Beklenmedik bir şey buldunuz mu diye sordu Yuna.
Beklenmedik mi? Evet, duvardaki ayakkabı izi.
Başka bir şey yok mu?
Önemli bir şey varsa genellikle Linköping'deki laboratuvar araştırmasında ortaya çıkar.
Bir haftaya kadar sonuç alabilir miyiz?
Eğer başlarının etini yersek mümkün dedi Kofoet. Tam da şimdi kapının pervazına saplanan bıçak izini alacaktım.
Boş ver onu diye mırıldandı Yuna.
Yuna'nın şaka yaptığını düşünerek başta gülen Kofoet birden ciddileşti.
Sen bıçağı görebildin mi dedi. Karbon çelik miydi?
Yok, ışıltısı daha açıktı. Belki bazılarının tercih ettiği türden zımparalanmış wolfram karpitiydi. Ama bu işten bir şey çıkmaz.
Hangi işten?
Olay yeri araştırmasından dedi Yuna. Katile ait ne bir DNA, ne parmak izi, ne de başka bir şey bulacaksınız.
Peki ne yapalım?
Bence adam burada bir şey arıyordu. Benim gelmemle işim yarım kaldı.
Yani sence aradığı şey hala burada mı dedi Kofoet.
Büyük ihtimalle dedi Yuna.
Ama ne olduğunu bilmiyorsun.
Bir kitabın içine sığabilecek bir şey.
Yuna granit grisi gözlerini bir süre Kofa Ed'in kahverengi gözlerine dikti. Sepo'dan gören Stone, banyo kapısının kapı kenarlarının, pervazının ve menteşelerinin fotoğraflarını çekiyordu. Daha sonra yere oturup banyonun beyaz tavanının fotoğrafını çekti. Yuna sehpanın üzerindeki gazeteleri çeksin diye oturma odasının kapısını açacakken bir flaş patladı, Yuna şaşırdı. Bir süre her şey karardı. Dört beyaz nokta ve açık mavi bir avuç izi geçti gözlerinin önünden. Gözlerini kırpan Yuna avuç izinin nereden çıktığını anlayamamıştı. "Gören!" diye bağırdı yüksek sesle. "Bir fotoğraf daha çek." Dairedeki herkes dikkat kesildi. Dalarna aksanıyla konuşan genç mutfaktan başını uzattı. Dış kapının yanındaki adam ilgiyle Yuna'ya baktı. Tommy Kofayet yüzündeki maskeyi çıkarmış boynunu kaşıyordu. Göran Stone'un yüzüne sorgulayan bir ifade yerleşmişti. "Biraz önce yaptığın gibi," dedi Yuna. "Banyo tavanının fotoğrafını çek." Omuzlarını silken Göran Stone fotoğraf makinesini kaldırıp bir kez daha banyo tavanının fotoğrafını çekti. Flash patladı. Yuna göz bebeklerinin nasıl küçüldüğünü, gözlerinin nasıl yaşardığını hissetti. Gözlerini kapattı, bir kez daha siyah bir kare gördü. Gördüğü şeyin kapının camı olduğunu anladı. Gözleri kamaştığında negatif bir imaja dönüşüyordu. Camın ortasında dört beyaz leke, yanlarında da açık mavi bir avuç vardı. İşte gördüğü buydu. Gözlerini kırparak o görüntüyü bir kez daha gözlerinin önüne getiren Yuna cam kapıya doğru yürüdü. Camın üzerinde dörtgen oluşturacak şekilde sıralanmış selotape izleri vardı. Hemen yan tarafta da bir avuç izi. Tommy Kofet gelip Yuna'nın yanında durdu. "Bir el izi," dedi. "Kopyalayabilir misin?" dedi Yuna. "Gören!" diye seslendi Kofet. "Şunun bir fotoğrafını çek." Mırıldanarak kapının yanına gelen Gören fotoğraf makinesini gözüne dayayıp cama baktı. "Doğru," dedi neşeli bir sesle. "Biri avuç izi var." Yuna geriye çekilip Tommy Kofayet'in siyano akrilatla avuç izini sabitlemesini izledi. Sonra Basic Yellow 40'la izi bir daha görünür kıldı. Birkaç saniye bekleyen Gören iki fotoğraf daha çekti. "Şimdi elimizdesin," diye fısıldayan Kofa'ya saydam bir bantla parmak izini aldı. "Bunu hemen araştırabilir misin?" dedi Yuna. Kofet izi aldığı bantla mutfağa geçti. Camın üzerindeki dört selotape parçasına baktı. Birinin arkasında yırtılmış bir kağıt parçası vardı. Kapıda avuç izini bırakan her kimse selotape'leri dikkatle kaldırmamış, selotape'lerin tuttuğu şeyi çekip almış, bir kenarından küçük bir parça kalmıştı. Geride kalan kağıt parçasına dikkatle baktı Yuna. Sıradan bir kağıt parçası değildi. Fotoğraf kağıdıydı. Renkli fotoğraf çıktısı almak için kullanılanlardan. Cama sürekli bakılmak istenilen bir fotoğraf yapıştırılmış, her neyse acil bir durum baş göstermiş ve fotoğrafı dikkatle çıkaracak zamanı bulamayan biri camdan söküp almış. Bu ara bir elini cama dayamış. "Björn," dedi Yuna kısık sesle. Björn'in gelip aldığı şey bu fotoğraf olmalı. Karnı ağrıdığından değil, ceketinin içine koyduğu fotoğraf düşmesin diye elini karnına bastırıyordu. Yuna başını biraz yana kaydırarak camdaki ışık yansımalarından avucun ince hatlarını görebildi. İnsanın parmak yahut avuç çizgileri ne değişir ne de yaşlanır. DNA'dan farklı olarak tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri aynı olmaz. Yuna arkasından gelen hızlı ayak seslerine döndü. "Ama yeter artık," diye bağırdı Sagabauer. "Bu soruşturmayı ben yürütüyorum. Sen buraya adım bile atmamalıydın."
"Ben yalnızca..."
"Kapa çeneni," diye sözünü kesti Bauer. "Biraz önce Peter Neslund'la konuştum. Senin burada hiç işin yok. Buna izin vermiyorum."
"Tamam, birazdan gideceğim," diyen Yuna camdaki ize bir kez daha baktı.
"Lanet olsun Yuna Linna," dedi Bauer daha sakin bir sesle. "Buraya gelip canının istediği gibi davranamazsın."
"Camda bir fotoğraf asılıymış," dedi Linna. "Biri koparıp almış. Bunu yaparken bir elini cama dayamış."
Öfkeyle bakan Bauer'ın sol kaşında beyaz bir yara izi olduğunu fark etti Yuna. "Bu soruşturmayı yürütebilecek kapasitedeyim," dedi Bauer sinirli bir ifadeyle.
"Kapıdaki iz büyük ihtimal Björn Armskog'a ait," diyen Yuna mutfağa yöneldi.
"Çıkış kapısı orada değil Yuna."
Yuna aldırmadan mutfağa girdi.
''Bu soruşturmayı ben yürütüyorum.'' diye bağırdı Barber.
Teknisyenler odanın ortasına bir çalışma alanı kurmuşlardı. İki sandalye, masa, bilgisayar, tarayıcı ve yazıcı. Tommy Kofoet fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayan Göran'ı izliyordu. Avuç izini bilgisayara yükleyip eşleştirme programını çalıştırdılar. Saga Bauer Yuna'nın peşinden gelmişti. ''Bir şey var mı?'' dedi Yuna Saga'yı aldırmadan.
''Onunla konuşmayın.'' dedi Saga.
Tommy Kofoet başını kaldırıp baktı. ''Komik olma Saga.'' dedi ve Yuna'ya döndü. ''Bu defa çok şanssızız.'' dedi. ''Avuç izi Penelope'nin erkek arkadaşı Björn Armskog'un.''
''Adli sicil kaydı var.'' dedi Göran Stone.
''Ne yapmış?'' dedi Yuna.
''İsyan, memura mukavemet.''
''Aman ne korkunç.'' diye dalga geçti Kofoet. ''Demek ki bir eyleme katılmış.''
''Çok mu eğlenceli?'' dedi Stone ekşi bir suratla. ''Neyse ki polis teşkilatındaki herkes sizin gibi solcu şiddete ve sabotaja bayılmıyor.''
''Sen kendi adına konuş.'' dedi Kofoet.
''Araştırma, inceleme kendi adına konuşuyor.'' diye Stigan.
''Ne?'' dedi Yuna. ''Ne demek istiyorsun? Ben ekibin ne yaptığını izleyemedim. Bir şey mi oldu?''
27. Bölüm Aşırılar. Yuna Lin'la kapısını çarparak girdiğinde balıklarını yemleyen RKP şefi Carlos Eliasson irkildi ve akvaryuma fazlasıyla yem döküldü.
''Arama faaliyetlerine niçin son verildi?'' dedi sert bir sesle Yuna. ''İki aya söz konusu ama birkaç tane bot bile alamıyoruz.''
''Çok iyi biliyorsun ki buna deniz polisi karar veriyor. Bütün bölgeyi helikopterle taradılar ve Penelope Fernandez ile Björn Armskog'un öldükleri yahut ortaya çıkmak istemedikleri konusunda herkes hemfikir oldu. Her iki ihtimalde de acele edecek bir şey yok.''
''Ellerinde katilin peşinde olduğu bir şey var benim tahminim.''
''Tahminin bir faydası yok. Ne olduğunu bilmiyoruz Yuna. Görünüşe göre Sepo gençlerin izlerini kaybettirdiklerini düşünüyor. Belki şimdi Amsterdam'a giden bir trende.''
''Bırak bu saçmalıkları.'' diye sert bir şekilde sözünü kesti Yuna. ''Bu tür konularda Sepo'yu dinlemenin bir anlamı.''
''Bu onların alanına giriyor.''
''Niçin? Niçin onların alanına giriyor? Björn Armskog bir eyleme katıldı diye mi? Bunun hiçbir anlamı yok. Hem de hiç.''
''Werner, sendenle konuştum.'' dedi Carlos. ''Penelope Fernandez'in aşırı sol gruplarla ilişkisi varmış.''
''Olabilir ama bu cinayetin başka nedenlerle işlendiğinden kesinlikle eminim.'' diye üsteledi Yuna.
''Ala ne şüphe, kesinlikle eminsindir.'' dedi Carlos öfkeyle.
''Bu kanıya nereden vardım bilemiyorum ama Penelope'nin evinde karşılaştığım adam meslekten katil. Yani öyle sıra...''
''Sepo, Penelope ile Björn'ün bir saldırı planladıklarına inanıyor.''
''Penelope Fernandez mi terörist? İnsaf yani. Kadının yazdıklarını okumamışlar mı hiç? Kadın pasifist ve her türlü şiddete karşı...''
''Dün,'' diye sözünü kesti Carlos. ''Sepo, Penelope'nin evine girmeye çalışan Brigaden üyesi birini yakaladı.''
''Bu Brigaden ne bilmiyorum.''
''Militan bir sol hareket. Antifaşist, devrimci cepheyle ilişkileri var ama bağımsızlar. Kendilerini Kızıl Ordu fraksiyonunun ideolojik hattına yerleştiriyor ve Mossad kadar etkili olmayı arzuluyorlar.''
''Ya bırak bunları,'' dedi Yuna.
''Sana hikaye gibi geliyor ama bu iş başka,'' dedi Carlos. ''Zamanı geldiğinde arama faaliyeti başlayacak. Akıntıların haritasını çıkarmaya çalışıyoruz. Böylece teknenin nasıl sürüklendiğini çıkarır, belki dalgıçlarla arama yaparız.''
''İyi,'' diye fısıldadı Yuna.
''Geriye niçin öldürüldükleri yahut niçin ve nerede saklandıkları kalıyor.''
Yuna kapıyı açıp koridora çıkarken birden durup Carlos'a döndü. ''Penelope'nin evine girmeye çalışırken alınan Brigaden üyesi çocuğa ne oldu?''
''Bıraktılar,'' dedi Carlos.
''Peki evde ne işi varmış?''
''Ziyarete gelmiş.''
''Ziyarete gelmiş?'' diye iç çekti Yuna. ''Koskoca Sepo'nun elde ettiği bütün bilgi bu mu yani?''
''Sakın şu Brigaden işini kurcalamaya kalkma,'' dedi Carlos. ''Umarım anlıyorsundur.''
Yuna koridora çıkıp telefonuna sarılırken ''Sepo'nun alanına giremezsin, bu bir emirdir.'' diye bağırdı Carlos arkasından. Yuna onu aldırmadan Nathan Pollock'un numarasını çevirdi.
''Pollock,
Brigaden hakkında ne biliyorsun?'' diye sordu Yuna asansöre binerken.
Stockholm, Göteborg ve Malmö'de radikal sol grupların içine ajanlar sokup üyelerini fişlemek için yıllarca çalışan SEPO'ya göre silahlı ve bombalı bir grup. Üyelerinin bir kısmı ıslah evlerinden ve birkaç şiddet eylemine karışmışlıkları var ama ben o kadar tehlikeli bir grup olduklarına inanmıyorum.
SEPO'nun Penelope Fernandez'in evine girmeye çalışan brigaden üyesi birinden aldığını duydum.
Çekirdek kadrodan Daniel Marklund, dedi Pollock.
Hakkında ne biliyorsun?
Fazla bir şey değil. Kamu malına zarar vermek ve hackerlıktan ertelenmiş cezası var.
Penelope'nin evinde ne işi vardı dersin?
Asansör durdu, kapılar açıldı. Üzerinde silah yoktu, dedi Nathan. Sorguda avukat istedi, hiçbir soruyu cevaplamadı ve aynı gün serbest bırakıldı.
Yani bir şey bilmiyoruz.
Evet.
Onu nerede bulabilirim, diye sordu Yuna.
Adresi yok, dedi Nathan. SEPO'ya göre brigadenin Zinkensdam'daki lokalinde örgütün çekirdek kadrosuyla birlikte kalıyor.
11. ayrımın sonu. Sayfa 136.